Ayrım 16.
Sayıları giderek artan kimseler artık her şey, örneğin iş, siyasa ve ahlak karşısında kendilerini şaşırmış hissediyorlar. Daha da kötüsü, bu şaşkınlık ve ansal karışıklığın olağan bir ruhsal durum olduğunu inanıyorlar. Kendilerini başkalarından kopmuş, şaşkınlık içinde ve güçsüz duyuyorlar. Yaşamı kendi öz düşünceleri, duyguları ve duyusal algıları aracılığıyla değil, sahip oldukları varsayılan yaşantılar aracılığıyla yaşıyorlar. Bu otomatlaşmış kişilerde etkin kuşku her ne kadar ortadan kalkmasa da onun yerine kayıtsızlık ve görecilik geçmiştir. Ussal kuşku, us dışı kuşkuya karşıt bir biçimde geçerliliği insanın kendi yaşantısına değil de bir yetkiye inanca dayanan varsayımları sorgular. Bu kuşkunun kişiliğin gelişmesinde önemli bir işlevi vardır. Çocuk başlangıçta ana babasının kesin yetkisine dayanan tüm görüşleri benimser. Kendisini onların yetkisinden kurtarma süreci içinde eleştirici biri haline gelir. Büyüme süreci içinde ise önceleri soru sormaksızın benimsemiş olduğu öykülerden kuşkulanmaya başlar. Eleştirel yeteneklerin artması, onun ana baba yetkisinden bağımsız olması ve bir yetişkin haline gelmesiyle doğrudan orantılıdır. Ussal kuşku, tarihsel yönden çağdaş düşüncenin ana kaynaklarından biridir. Çağdaş bilim kadar çağdaş felsefede en verimli ürünlerini ussal kuşku aracılığıyla edinmişlerdir. Kişisel gelişmede olduğu gibi burada da ussal kuşkunun doğması kilise ve devletin yetkisinden gitgide kurtulmakla bağlantılıydı. Kuşku ile ilgili olarak yapmış olduğum ayrımlaştırmayı inanç içinde de yapmak istiyor, yani us dışı ve ussal inancı birbirinden ayırıyoruz. Us dışı inanç deyince insanın kendi düşünce ya da duygu yaşantısının sonucu olmayıp us dışı bir yetkiye duygusal boyun eğişi üstünde temellenen bir kişi, bir düşün ya da bir simgeye duyduğu inancı anlıyorum. Bu konuda daha ileri gitmeden önce boyun eğimi ile düşünsel ve duygusal süreçler arasındaki bağlantı biraz da ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Kendi içsel bağımsızlığından vazgeçip bir yetkiye boyun eğmiş olan insanın yetkinin yaşantısını kendisininki yerine koyma eğilimi gösterdiğine ilişkin pek çok kanıt vardır. Bunun en etkileyici örneği uyutum, hipnoz durumunda görülebilir. Uyutum durumundaki kişi bir başkasının yetkisine teslim olur. Uyurken uyutumcunun kendisini düşünmeye ve duymaya yönelttiği şeyleri düşünüp duyar. O giderek bu uykudan uyandıktan sonra da kendi yargı gücünü ve özel girişimini izlediğini düşünse bile gerçekte uyutumcu tarafından önerilen şeyleri yapacaktır. Örneğin eğer uyutumcu onun belli bir saatte üşüyeceğini ve ceketini sırtına alması gerektiğini önermişse o uyutum sonrasında önerilen duyguyu duyacak ve buna uygun olarak eylemde bulunacaktır. Ama duygu ve eylemlerinin gerçekliğe dayandıklarına ve kendi kanı ve istencine göre iş görmekte olduğunu inanacaktır. Uyutum durumu bir yetkiye boyun eğme ve düşünce süreçleri arasındaki karşılıklı bağlantıyı betimlemek için en kesin deneyimdir. Ama aynı düzeneyi açıkça gösteren daha pek çok ve görece basma kalıp örnek de vardır. İnsanların çok kuvvetli inandırma gücü olan bir lidere gösterdikleri tepki, yarı uyutum durumunun bir örneğidir. Burada da liderin görüşlerinin koşulsuz olarak benimsenmesi, dinleyicilerin kendilerine sunulan düşünceleri eleştirel bir biçimde değerlendirmelerinden ya da kendi düşünceleri üstünde temellenen bir kanılarından değil, konuşmacıya duygusal yönden boyun eğmelerinden kaynaklanmaktadır. Bu durumdaki insanlar konuşmacı ile örüştükleri, onun öne sürdüğü düşünceleri ussal yönden onayladıkları yanılsaması içindedirler. Onlar lideri görüşleriyle kendi görüşleri uyuştuğu için kabul ettiklerini sanırlar. Gerçekte ise sıra bunun tam tersidir. Yani onlar liderin görüşlerini yetkisine yarı uyutulmuş bir şekilde boyun eğdikleri için benimserler. Hitler geceleri propaganda toplantıları yapmanın uygun olup olmadığını ilişkin görüşlerinde bu süreci iyice betimlemektedir. O bu konuda şöyle demektedir. Egemen olan liderin üstün söylev yeteneği şimdi geceliğin kendi güçlerinin zayıfladığını en doğal biçimde duyumsamış olan kimselerin istençlerini kazanmayı, tüm güç ve istençlerini henüz tam anlamında egemen olan kimselerin istençlerini kazanmaktan daha kolay başaracaktır. Dipnot Adolf Hitler, Mein Kampf, New York, Reinhold Hitchcock, Inns 1939, sayfa 710. Saçma olduğu için inanıyorum, dipnot, Tertullian'in her ne kadar biraz saptırılmışsa da çok bilinen bir tümcesi. Tümcesinin ustaşı inanç için tam bir ruh bilimsel geçerliliği vardır. Ussal yönden anlamlı bir önerme yapan biri, ilkece başka herkesin yapabileceği bir şeyi yapmış olur. Ama o, eğer ussal yönden saçma bir önerme yapma yiğitliğini gösterirse bu durum onun sağduyu yetisini aşmış ve böylece ortalama insanın üstüne çıkmasını sağlayan büyülü bir güce sahip bir insan olduğunu gösterir. Us dışı inancı ilişkin elimizdeki tarihsel örnekler bolluğu içinde İncil'de dile getirilen Yahudilerin Mısır boyunduruğundan kurtuluşlarının öyküsü, inanç sorunu ile ilgili en dikkate değer yorumlardan biridir. Öykünün tümünde Yahudiler köleliklerinden acı çektikleri halde başkaldırmaktan korkan ve köle olarak sahip oldukları güvenliği yitirmek istemeyen kimseler olarak betimlenmektedirler. Onlar yalnızca korktukları ama boyun eğdikleri kuvvetin dilinden anlarlar. Musa peygamber, Tanrı ona kendisine elçisi olarak ilan etmesini buyurunca buna karşı çıkar ve Yahudilerin adını bile bilmedikleri bir Tanrı'ya inanmayacaklarını söyler. Tanrı bir at takınmayı her ne kadar istemiyorsa da Yahudilerin kesinlik arayışlarına doyurucu bir yanıt vermek için bir at takınır. Musa peygamber bir adın bile Yahudilerin Tanrı'ya inanmalarını kesinlikle sağlamaya yeterli olmadığını vurgular. Tanrı bu yüzden ona daha başka ayrıcalıklar tanır. Musa peygambere bunu onlar sana Tanrı'nın yani babaları İbrahim, İshak ve Yakup'un Tanrısının görünmüş olduğunu inansınlar diye yapıyorum der ve mucizeler göstermeyi öğretir. Bu tümcedeki derin ironi apaçıktır. Eğer Yahudiler Tanrı'nın onlarda olmasını istediği türden bir inanca sahip olmuş olsalardı, bu inanç kendi deneyimlerinden ya da uluslarının tarihlerinden kaynaklanmış olacaktı. Ama onlar köleleşmişlerdi, inançları kölelerinin inancıydı. Bu inanç kuvvetini büyülü yanıyla kanıtlayan bir güce boyun eğmekten kaynaklanıyordu. Bu nedenle onlar ancak bir başka büyüyle etkilenebilirlerdi. Bu Mısırlıların kullanmış olduğundan değişik değil ama daha güçlü bir büyü olmalıydı. Us dışı inancı ilişkin en kesin çağdaş olay diktacı liderlere duyulan inançtır. Savunucuları bir inancın içtenliğini milyonlarca insanın onun uğruna ölmeye hazır oldukları olgusunu işaret ederek kanıtlama girişiminde bulunurlar. Eğer inanç bir kişi ya da nedene körü körüne bir bağlılık aracılığıyla tanımlanacak, insanın onun uğruna ölmeye hazır oluşuyla ölçülecek olursa, o zaman gerçekte peygamberlerin doğruluk ve sevgiye duydukları inançla karşıtlarının güce duydukları inanç temelde özdeş ama objesi değişik bir olay olacaktır. Öyleyse özgürlüğü savunanlarla onlara baskı yapanların inançları ancak değişik düşünlere duyulan inançlar oldukları oranda değişik olacaklardır. Us dışı inanç kişisel ya da kişisel olmayan us dışı bir yetkiye boyun eğmekten kaynaklanan bir obje ya da bir kimseye duyulan bağnazca kanıdır. Ussal inanç bunun tersine üretici, düşünsel ve duygusal etkinlik üstünde temellenen kesin bir kanıdır. İçinde inanca yer olmadığı düşünülen ussal düşüncede ussal inanç önemli bir ögedir. Örneğin bilim adamı yeni bir buluşu nasıl gerçekleştirir? O bulmayı umduğu şeyin imgesine sahip olmaksızın deney ardından deney yapmakla, olgu ardından olgu toplamakla mı işe başlar? Herhangi bir alandaki herhangi bir önemli buluş pek ender olarak bu yöntemle gerçekleştirilmiştir. İnsanlar yalnızca bir düşlemi kovalamakla da önemli sonuçlara erişememişlerdir. Her insansal çaba alanında yaratıcı düşünme süreci çok kez ussal imge diye adlandırılabilecek dikkate değer bir ön çalışmanın yansıtıcı düşünme ve gözlemin sonucu olan bir şeyle başlar. Bilim adamı özgün imgesini oldukça akla yakın kılmak için yeterli verileri toplamada ya da matematiksel verileri hesaplamada ya da her ikisinde birden başarılı olursa onun deneysel bir varsayıma erişmiş olduğu söylenebilir. Bu varsayımın kapsadıkları ve onu destekleyen veriler yığınını kavramak için yapılan dikkatli bir çözümleme daha uygun bir varsayıma ve sonunda onun belki de geniş kapsamlı bir kuram içine alınmasına yol açar. Bilim tarihi usa ve doğruluk hakikat imgesine duyulan inanç örnekleriyle tıka basa doludur. Kopernik, Kepler, Galileo ve Newton gibi düşünürlerin hepsi usa duydukları sarsılmaz inançtan esinlenmişlerdir. Bir inanç uğruna Bruno diri diri yakılmış, Spinoza aforoz olmanın acısını çekmiştir. Ussal bir imgenin tasarımından bir kuramın dile getirilmesine değin atılan her adımda, ussal yönden izlenmeye değer bir erek olarak imgeye duyulan inanç, olası ve usa uygun bir önerme olarak varsayıma duyulan inanç ve sonuncu kurama duyulan inanç zorunludur. Yani en azından bu kuramın geçerliliğine ilişkin genel bir onay sağlanıncaya değin inanç zorunlu bir ögedir. Bu inanç insanın kendi deneyiminden, kendi düşünce, gözlem ve yargı gücüne duyduğu güvenden kaynaklanır. Us dışı inanç yalnızca bir yetki ya da çoğunluk öyle olduğunu söylediği için bir şeyin doğru olarak kabul edilmesidir. Oysa ussal inanç insanın kendi üretici gözlem ve düşünceleri üstünde temellenen bağımsız bir kanıdan kaynaklanır. Ussal inancın içinde açıkça görüldüğü tek yaşantı alanı düşünce ve yargı değildir. İnanç, insansal ilişkiler alanında da her önemli dostluk ya da sevginin gerekli niteliğidir. Bir başka insana inanmak, onun temel tutumlarının, kişiliğinin özünün değişmezlik ve güvenirliğinden emin olmak anlamına gelir. Bunun da insanın kanılarını değiştiremeyeceğini değil ama temel dürtülerinin özdeş kalacağını dile getiriyorum. Örneğin, kişinin insan onuru konusundaki yeteneğinin ya da saygısının kendi özünün bir parçası olup değişemeyeceğini söylemek istiyorum. Biz kendimize de bu anlamda inanırız. Bir özün var olduğunun bilincindeyiz. Kişiliğimizdeki bu öz değişmeyen, yaşamımız boyunca değişen koşullara, kanı ve duygularımızdaki belli değişikliklere karşın sürüp giden bir şeydir. Ben sözcüğünün arkasındaki ve kendi kimliğimize ilişkin inancımızın üstünde temellendiği gerçeklik işte bu özdür. Kendi özümüzün sürüp gittiğine inanmadığımız zaman kimlik duygumuz tehlikeye düşer ve biz başkalarına bağımlı hale geliriz. O zaman onların onaylamaları bizim kendi kendimizde özdeş olduğumuz duygusu için bir temel haline gelir. Ancak kendi kendisine inancı olan bir kimse başkalarına verdiği sözü tutma gücüne sahiptir. Çünkü yalnız o gelecekte de bugünkünün özdeşi olacağına ve şu anda umduğu şekilde duyup eylemde bulunacağına güvenebilir. İnsanın kendine inanması bir şeye söz verme yeteneğimizin bir koşuludur. Nietzsche'nin işaret etmiş olduğu gibi insan söz verme yeteneği ile tanımlanabileceğinden kendisine duyduğu inanç insansal varoluşunun koşullarından biridir. Bir kimseye inanç duymanın bir başka anlamı da bizim başkalarının, kendi kendimizin ve insanlığın gizli güçlerine duyduğumuz inancı dile getirir. İçinde bu inancı bulduğumuz en ilkel biçim annenin yeni doğmuş bebeğine, onun yaşayacağına, büyüyeceğine ve konuşacağına duyduğu inançtır. Ama çocuğun bu yöndeki gelişmesi öylesine bir düzenlilikle olur ki bu beklentinin inancı gerektirir gibi görünmesi pek söz konusu olmaz. Ama durum gelişmede başarısızlığa uğrayabilecek gizli güçler yani çocuğun sevme, mutlu olma, usunu kullanma, sanatsal becerileri gibi daha özgür gizli güçleri söz konusu olduğunda değişir. Bu gizli güçler eğer gelişmeleri için uygun koşullar sağlanırsa büyüyüp ortaya çıkarlar. Bu koşullar sağlanmazsa boğulup yiterler. Bu koşulların en önemlilerinden biri çocuğun yaşamındaki önemli kişilerin bu gizli güçlere inanmalarıdır. Bu inancın varlığı eğitim ve güdümleme arasındaki ayrımı ortaya koyar. Eğitim çocuğun kendi gizli güçlerini algılamasına yardım etmekle özdeştir. Dipnot: Eğitim, İngilizce education, sözcüğünün kökü educare'dir. Bu harfi harfine gizli güç olarak var olan bir şeyi belli etmek, ortaya çıkarmak anlamına gelir. Bu anlamında eğitim varoluşla sonuçlanır. Varoluş burada göze çarpmak, gizli güç durumunda açık gerçekliğe çıkmak anlamına gelir. Eğitimin karşıtı, gizli güçlerin gelişmesi konusundaki inanç yokluğuna ve bir çocuğun ancak yetişkinler ona istenilen şeyi aşılar, istenmeyen gibi görünen şeyi kesip atarlarsa, iyi yetişmiş bir çocuk olacağı kanısına dayanan güdümlemedir. İçinde yaşam olmayan bir robotun inanca da gereksinmesi yoktur. Başkalarına duyulan inanç, insanlığa duyulan inançta en yüksek düzeyine ulaşır. Batı dünyasında bu inanç, Yahudi Hristiyan dininde dinsel terimler aracılığıyla dile getirilmiştir. Laik dilde ise bu inanç en güçlü anlatımını son 150 yılın ilerici siyasal ve toplumsal düşünlerinde bulmuştur. Çocuğa duyulan inançta olduğu gibi laik inançta insanın gizli güçlerinin eğer uygun koşullar bulunursa eşitlik, doğruluk, adalet ve sevgi ilkeleri tarafından yönetilen bir toplumsal düzen kurma gücünde olabilecekleri düşününe dayanır. İnsan henüz böyle bir düzen kurmayı başaramamıştır. Bu nedenle onun bu düzeni kurabileceği konusundaki kanı bir inancı gerektirir. Ama tüm ussal inançlar gibi bu da ilgili durumu safça kendinden yana yorma olmayıp, insan ırkının geçmişteki başarılarının kanıtları, her bireyin içsel yaşantısı ve kendi öz, us ve sevgisine ilişkin deneyimler üstünde temellenen bir inançtır. Us dışı inanç, ezebilecek kadar güçlü, her şeyi bilen ve saltık erk sahibi olduğu hissedilen bir güce boyun eğmekten, insanın kendi güç ve kuvvetinden vazgeçmesinden kaynaklandığı halde, ussal inanç bunun karşıtı olan bir deneyim üstünde temellenir. Biz bir düşünceye kendi gözlem ve insanlığın gizli güçlerine, ancak kendi gizli güçlerimizin gelişimini, kendimizdeki gelişmenin gerçekliğini, us ve sevgi ilişkin kendi gücümüzün kuvvetini duyumsamış olduğumuz ölçüde ve bu yüzden inanç duyarız. Ussal inancın temeli üreticiliktir. İnancımızla yaşamak üretici bir şekilde gelir. Bu kesinlik üretici etkinlikten ve her birimizin bu etkinliklere yüklenmiş olan etkin özneler olmamız deneyiminden çıkıp gelişen bir kesinliktir. Buradan baskı anlamında güce duyulan inancın ve güç kullanmanın inancın tersi oldukları sonucu çıkar. Var olan güce inanmak henüz gerçekleşmemiş olan gizli güçlerin gelişmesine inanmamakla özdeştir. O yalnızca kendini açıkça gösteren, şimdi üstünde temellenen geleceğe ilişkin bir ön bilidir. Kehanet. Ama bu ön bili insansal gizli güçlere ve insansal gelişim ilişkin son derece ustaşı dikkatsizliği yüzünden büyük bir yanlış hesap şekline dönüşür. Güce duyulan hiçbir ussal inanç yoktur. Güce boyun eğme ya da bu güce sahip olanların onu koruma istekleri vardır. Güç insanların çoğuna tüm şeylerin en gerçeği olarak göründüğü halde insanlık tarihi onun tüm insansal başarılar içinde en geçicisi olduğunu kanıtlamıştır. İnanç ve gücün karşılıklı olarak birbirlerini dışlamaları gerçeği yüzünden başlangıçta ussal inanç üstüne kurulmuş olan tüm dinler ve siyasal dizgeler yozlaşırlar. Eğer güce dayanıyorlar ya da giderek kendilerini onunla bağlaşık tutuyorlarsa en sonunda sahip oldukları kuvveti yitirirler. Burada inancı ilişkin bir yanlış anlamadan da kısaca söz etmek gerekmektedir. İnancın çok kez insanın içinde edilgin bir şekilde umudunun gerçekleşmesini beklediği bir durum olduğu sanılır. Bu ustaşı inancı özgü olduğu halde tartışmamızdan onun ussal inanç için hiçbir zaman doğru olmadığı sonucu çıkar. Ussal inanç insanın kendi üreticilik yaşantısından kaynaklandıkça edilgin olamaz ama gerçek içsel etkinliğin anlatımı olması gerekir. Eski bir Yahudi öyküsü bu düşünceyi canlı bir şekilde dile getirir. Musa peygamber asasını Kızıldeniz'e attığı zaman beklenen mucizenin tersine deniz Yahudilerin geçmesi için kuru bir yol açacak şekilde ikiye bölünmemiştir. Vaat edilen mucize ilk insan denize atlayınca olmuş ve dalgalar o zaman geri çekilmiştir. Bu tartışmanın başlangıcında bir tutum, bir özyapı özelliği olan inançla belli düşün ya da insanlara inanına şeklindeki inanç arasında bir ayrım yaptım. Buraya kadar birinci türden inanç üstünde durduk. Şimdi karşımıza bir özyapı özelliği olan inançla insanın inandığı objeler arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusu çıkıyor. Ustaşı inanca karşı ustal inanç çözümlememizden böyle bir bağlantının var olduğu sonucu çıkmakta. Çünkü ustal inanç bizim kendi üretici yaşantımız üstünde temellendirildiği için insansal yaşantıyı aşan hiçbir şey onun objesi olamaz. Ayrıca bir insan sevgi, ust ve doğruluk, adalet düşünlerine kendi öz yaşantısının bir sonucu olarak değil de yalnızca böyle bir inanç kendisine öğretilmiş olduğu için inanırsa burada da ustal inançtan söz edemeyeceğimiz sonucu çıkar. Dinsel inanç her iki türden de olabilir. Kilisenin gücünü paylaşmamış olan başlıca bazı mezhepler insanın kendi sevme gücünü, Tanrı'ya benzerliğini vurgulamış olan dindeki bazı mistik akımlar dinsel simgecilik içinde ustal inanç tutumunu korumuş ve geliştirmişlerdir. Dinler için geçerli olan bu durum laik biçimindeki inanç özellikle siyasal ve toplumsal düşünler konusundaki inanç için de geçerlidir. Özgürlük ya da demokrasi düşünleri her bireyin üretici yaşantısı üstünde temellenmedikleri, ona kendisini bu düşünlere inanması için zorlayan partiler ya da devlet tarafından sunuldukları zaman ustaşı inançtan başka bir şey olmayacak şekilde yozlaşırlar. Tanrı'ya duyulan mistik inançla bir tanrı tanımazın insanlığa duyduğu ustal inanç arasındaki ayrım, mistiğin inancıyla tanrıya duyduğu inanç, kendi güçsüzlüğünün ilişkin kanısından ve tanrının gücünü ilişkin korkusundan kaynaklanan bir kalvinistin inancı arasındaki ayrımdan çok azdır. İnsan inançsız yaşayamaz. Bizim kuşağımız ve sonrakiler için önemli olan bir soru, bu inancın liderlere, makinelere, başarıya duyulacak bir inanç mı, yoksa kendi üretici etkinliğimize ilişkin yaşantımız üstünde temellenen, insana karşı duyulan ustal bir inanç mı olacağı sorusudur. 5. İnsandaki tinsel moral güçler. Mucizeler pek çoktur ve hiçbir insandan daha olağanüstü değildir. Şopokles, Antigone. A. İnsan iyi mi yoksa kötü mü? İnsancı etiğin insanın iyiyi bilmeye ve doğal gizil güçleriyle usunun kuvvetlerine göre eylemde bulunmaya gücünün yettiğine ilişkin görüşü, eğer insanın yaratılıştan doğal olarak kötü olduğu dogması doğru olsaydı kabul edilemeyecek bir görüş olacaktı. İnsancı etiğin karşısında olanlara göre insan doğası öyle bir doğadır ki korkuyla gemlenmediği zaman onu kendi türdeşlerine düşman kılacak, onlar kıskanacak ve tembel olacak şekilde yönlendirir. İnsancı etiğin temsilcilerinden çoğu bu meydan okuyuşu insanın yaratılıştan iyi olduğunu ve yıkıcılığın onun doğasının bütünleyici bir parçası olmadığını vurgulayarak karşılamışlardır. Gerçekte bu iki bağdaşmaz görüş arasındaki anlaşmazlık batı düşüncesinin temel temalarından biridir. Sokrates'e göre kötülüğün kaynağı insanın doğal yapısı olmayıp bilgisizlikti. Onun için kötülük yanlışlıktı. Tevrat ise bunun tersine insanın tarihinin bir suç edimiyle başladığını, itilimlerinin çocukluğundan itibaren kötü olduğunu anlatır. Orta çağın başlarında bu iki karşıt görüş arasındaki savaş, İncil'deki Adem'in düşüşüne ilişkin söylenceyi nasıl yorumlayacakları sorusu çevresinde odaklanmıştı. Augustinus, insan doğasının düşmeden beri bozulmuş olduğunu düşünmekteydi. Yani her kuşak ilk insanın başkaldırışının neden olduğu bir ilenç, lanet ile doğmaktaydı. İnsanı ancak kilise ve törenleri aracılığıyla iletilen Tanrı'nın bağışlaması kurtarabilirdi. Augustinus'un büyük düşmanı olan Pelagius, Adem'in suçunun salt kişisel bir suç olduğunu, kendisinden başka kimseyi etkilememiş bulunduğunu savunmaktaydı. Ona göre sonuç olarak her insan, Adem'in düşmeden önceki güçleri kadar yozlaşmamış güçlerle doğmaktaydı. Suç, günaha kışkırtmanın ve kötü örneğin sonucuydu. Savaş Augustinus tarafından kazanıldı ama onun bu yengisi, insan anlığını yüzyıllar boyu belirleyecek ve karartacak bir yengi oldu. Orta çağın sonları insanın onuruna, gücüne ve doğal iyiliğine giderek artan bir inanca tanık oldu. 13. yüzyılın tanrı bilimcilerinden Akinolu Thomas gibi Rönesans düşünürleri de her ne kadar insanın ilişkin görüşleri pek çok temel noktalarda değişiyor ve Akinolu hiçbir zaman Pelagiusçu köktence yanlış düşünceye düşmüyorsa da hep bu inancı dile getirdiler. Bunun karşıtı olan sav, yani insanın yaratılıştan kötü olduğunu ilişkin düşün, Augustinusçu görüşü yeniden canlandıran Luther ve Calvin'in öğretilerinde dile getirildi. İnsanın tinsel özgürlüğü ve Tanrı ile bir aracı yani papaz olmaksızın yüz yüze gelme hakkı ve yükümlülüğü üstünde ısrar ederken onlar insanın yaratılıştan kötü ve güçsüz olduğu görüşünün şiddetle karşısına çıktılar. Onlara göre insanın kurtuluşu için en büyük engel gururdu. İnsan gururunu ancak suçluluk duyguları, pişmanlık, Tanrı'ya koşulsuz boyun eğme ve Tanrı'nın acımasına, merhametine inanç duyarak yenebilirdi. Bu iki görüş modern düşüncenin dokusunda birbirine karışmış olarak kalmıştır. İnsanın onuru ve gücü düşünü, aydınlanma felsefesi, 19. yüzyılın ilerici ve özgürlükçü düşüncesi ve en köktenci şekilde Nietzsche tarafından dile getirilmişti. İnsanın değersizliği ve hiçliği düşünü ise içinde devlet ya da toplumun saltık yöneticiler haline gelmiş olduğu yetkici dizgelerde yeni ve bu kez tümüyle laikleşmiş bir anlatım bulmuştu. Bu dizgelerde kendi önemsizliğini kavrayan bireyin bütünlüğünü söz dinleme ve boyun eğmede bulduğu varsayılmaktadır. Bu iki düşün demokrasi ve yetkiciliğe ilişkin felsefelerde apaçık bir şekilde birbirlerinden ayrılırken kültürümüz düşüncelerinin daha az aşırı biçimlerinde ve daha da çok duyguda birbirlerine karıştırılmışlardır. Bugün biz hem Augustinus hem de Pelagius'un, hem Luther'in hem Pico della Mirandola'nın, hem Hobbes'un hem Jefferson'ın yandaşlarıyız. İnsanın güç ve onuruna bilinçli bir şekilde inanıyor ama çok kez bilinç dışı olarak insanın ve özellikle de kendimizin güçsüzlük ve kötülüğüne de inanıp bunu insan doğasını göstererek açıklamaya çalışıyoruz. Dipnot: Çağdaş yeni ortodoks tanrı bilimin temsilcisi olan R. Niebuhr, Luther'in görüşünü aykırı kanısal bir biçimde ilerici siyasal felsefeyle birleştirerek yeniden açıklamıştır. Bu iki karşıt düşün Freud'un yazılarında ruh bilimsel kuram aracılığıyla dile getirilmiştir. Freud pek çok yönlerden aydınlanma ruhunun tipik bir temsilcisiydi. O usa ve insanın kendi doğal isteklerini toplumsal uzlaşımlar ve kültürel baskıya karşı koruma hakkına inanıyordu. Ama aynı zamanda insanın doğuştan tembel ve kendi kendini hoş gören bir yaratık olduğunu savunuyordu. Bu nedenle insan toplumsal yönden yararlı etkinlikte bulunacak şekilde zorlanmalıydı. Dipnot: Freud'un tutumunun çelişik olan iki yanı onun The Future of an Illusion, Bir Yanılsamanın Geleceği adlı kitabında bulunabilir. İnsanın yaratılıştan yıkıcı olduğuna ilişkin en köktenci anlatım Freud'un ölüm içgüdüsü kuramında bulunabilecektir. O Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yıkıcı tutkuların gücü tarafından öylesine etkilenmişti ki içinde cinsellik ve kendini koruma gibi iki tip içgüdüden söz ettiği daha önceki kuramını ustaşı yıkıcılığa en üstün yeri vererek düzeltti Freud. İnsanın üstünde eşit ölçüde güçlü iki kuvvetin karşılaştığı bir savaş alanı olduğunu varsaydı. Bunlar yaşama itilimi ile ölme itilimiydi. Freud bu itilimlerin insanda dahil tüm organizmalarda bulunabilecek derin bilimsel, biyolojik güçler olduklarını düşünmekteydi. Ölme itilimi dış objelere yöneltildiğinde kendisini yok etme itilimi olarak açığa vurmaktaydı. Bu itilim organizma içinde kaldığı zaman ise kendini öldürmeyi amaçlamaktaydı. Freud'un kuramı ikici dualist bir kuramdı. O insanı temelden iyi ya da temelden kötü olarak görmüyor ama eşit ölçüde kuvvetli iki çelişik güç tarafından yönlendirilmekte olduğunu düşünüyordu. Aynı ikinci görüş, dinsel ve felsefi dizgelerin çoğunda dile getirilmiştir. Yaşam ve ölüm, aşk ve savaş, gece ve gündüz, ak ve kara bu kutupluğun çok sayıdaki simgesel anlatımlarından yalnızca bazılarıdır. Böyle bir ikinci dualist kuram, insan doğasını araştıranlara gerçekten çok çekici gelir. Çünkü insanın iyiliğine yer verdiği gibi ancak yüzeysel ve her şeyi kendinden yana yoran düşüncenin görmezlikten gelebileceği, insanın yıkıcılık konusundaki korkunç yeteneğini de hesaba katar. Ama ikinci görüş bizim ruh bilimsel ve ahlaksal sorunumuzun yanıtı olmayıp yalnızca başlangıç noktasıdır. Bu ikiciliğin hem yaşama hem de yok etme itilimlerinin insandaki eşit ölçüde kuvvetli ve yaratılıştan yetenekler oldukları anlamına geldiğini kabul etmek zorunda mıyız? Böyle bir durum söz konusu olsaydı insancı etik insan doğasındaki yıkıcı yanın yaptırımlar ve buyruklar olmaksızın nasıl gemleneceği sorunu ile yüz yüze gelecektir. Yoksa insancı etik ilkesine daha uygun bir yanıt bulabilir miyiz? Acaba yaşama uğraşı ile yıkma uğraşı arasındaki kutupluluk değişik bir anlamda anlaşılabilir mi? Bu soruları yanıtlayabilmemiz düşmanlığın ve yıkıcılığın doğasını anlamamıza bağlıdır. Ama bu tartışmaya girmeden önce ahlak felsefesi sorunu için nelerin bu yanıta dayandığını bilmemiz iyi olacaktır. Yaşam ve ölüm arasındaki seçim gerçekten ahlak felsefesinin temel seçeneğidir. Bu üreticilikle yıkıcılık, güçle güçsüzlük, erdem ile kötülük arasındaki seçenektir.